Ayrım 31, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 335. Manşetimizdeki yanlış. Bugün o ertesi günkü gazetenin manşetine önümdeki fotokopiden bakıyorum, şöyleydi: Gürsel MBK'nı yeniden kurdu. Bu sayfada o Düsan'ın fotokopisi var. Gürsel MBK'nı yeniden kurdu. Görevden affedilen 14 üye emekliye ayrıldı. Uzlaşamayınca karar vermek zorundaydım. Alt yazısı şöyle: gazeteyi devraldığımız günün ertesi öncü Gürsel MBK'ni yeniden kurdu başlığıyla çıktı. O gün dil bilgisi hatası yapıp eki kısaltmanın sonuna getirmişiz. İtiraf ediyorum, bu yanlışı bugün gördüm. Aslında dil açısından büyük bir yanlış yapmışız. Çok sözcüklü isimlerin ilk harfleriyle yapılmış kısaltmalarda, isme yapılacak eklerde ismin son sözcüğüne değil, kısaltılmış haline bakılır. O kısaltılmış halin açılımını yapıp ismi orijinal haliyle okuması okurdan beklenmez. Kısaltılmış hale ek yaparken ekleyeceğiniz harfleri ya o hale göre yapacaksınız, MBK'ni yerine MBK'yı diyeceksiniz ya da MBK isminin orijinal halini kullanacaksınız. Yapacağınız ni ekini ona göre yapacaksınız, Milli Birlik Komitesini diye. Tabii kullanacağınız isim uzun olursa manşete sığmaz ama o zaman da manşeti kısaltmanın yolu var. Gürsel MBK'yı yeniden kurdu yerine Gürsel Komite'yi yeniden kurdu dersiniz. Herkes komite sözüyle hangi komitenin kastedildiğini anlar. Tabii şimdi bana diyebilirler ki değerli okurlarım, sen genel yayın müdürü olarak o akşamki sayfanın başında değil miydin? O düzeltmeyi niçin o zaman yapmadın da şimdi bu kitapta bizi uğraştırıyorsun o teknik konuyla? Bunu soranlar yerden göğe kadar haklı olurlar ama bunu o günün şartlarıyla bir itiraf olarak kabul etsinler. Gerçekten görememişim o akşam o yanlışı. Bu kitabı hazırlarken ilk defa gördüm. 14 Kasım tarihli gazetenin manşetinin altında o sabah yayımlanan tebliğ vardı. Tabii o günkü bütün gazetelerde de aynı metin vardı. Ama onu buraya öncüden alıyorum. Başlıkları şöyleydi: Uzlaşamayınca karar vermek zorundaydım. Affedilen üyeler kararı tasvip ettiler, yani onayladılar. Metin de 5 maddelik bir metindi, şöyle: Tebliğ, Ankara 13 AA 1. Milli Birlik Komitesi'nin çalışmaları memleketin yüksek menfaatlerini tehlikeye sokacak bir duruma düştüğünden Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Birlik Komitesi üyelerinin talepleri üzerine bugün 13 Kasım 1960'tan itibaren Milli Birlik Komitesi'ni feshettim. 2. Türk milleti adına yasama yetkisini kullanacak olan yeni Milli Birlik Komitesi üyeleri şunlardır: Başkan Gürsel Cemal, üyeler Acuner Ekrem, Aksoyoğlu Refet, Ataklı Mucip, Çelebi Emanullah, Ersu Vehbi, Gürsoy Trak Supi, Karaman Supi, Kaplan Kadri, Karavelioğlu Kamil, Köksal Osman, Kuytak Fikret, Küçük Sami, Madanoğlu Cemal, Okan Sezai, Özdilek Fahri, Özgüneş Mehmet, Özgür Selahattin, Özkaya Şükran, Tunç Kanat Haydar, Ulay Sıtkı, Yıldız Ahmet, Yurdakular Muzaffer. 3. Yeni Milli Birlik Komitesi en kısa bir zamanda kurulacak olan kurucu meclis ile birlikte memleketin nizamını demokratik esaslara göre düzenleyecektir. 4. Görevlerinden affedilen üyeler emekliye sevk edilmişlerdir. 5. Bu konuda devlet başkanından başka bir makam ve şahıs beyanat vermeyecektir. Cemal Gürsel, Orgeneral, Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkumandanı. 13 Kasım olayı tabii 27 Mayıs'ta kurulan askeri yönetimin kendi içindeki bir darbeydi. 38 üyeli Milli Birlik Komitesi içinde baş gösteren anlaşmazlıklar giderek artmış ve başta Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel olmak üzere komitedeki diğer generallerle yüksek rütbeli subayların önemli bir kısmını o kararı almaya ve uygulamaya yöneltmiş. Uygulama son dakikaya kadar gizli tutulmuştu ama radyolarda ilan edilmesinden sonra kamuoyunda hayret uyandırmamıştı. Daha önce de anlattım, komite içindeki anlaşmazlıklar kamuoyundan gizlenmeye çalışılsa bile seziliyordu. Şu da belliydi: Gürsel ve arkadaşları bir an önce anayasa seçim meclis hedefini ön planda tutarlarken ötekilerin en azından bir kısmı 4 yıl daha görevde kalmak istiyorlardı. Amaçları ülkenin önemli sorunlarını çözmek gibi iyi niyetli bir gerekçeye dayansa bile bunu başarabileceklerinin garantisi yoktu. Ayrıca belirtmiştim, şu da 27 Mayıs'tan sonra çok açık bir şekilde anlaşılmıştı. Halkın geniş kesimleri 1945'ten itibaren yaşadığımız demokratik süreci bütün güçlüklerine ve yanlış uygulamalarına rağmen sevmişti, benimsemişti. 27 Mayıs'a gösterilen ilginin ve desteğin temelinde de o hareketin başında olanların daha ilk günden itibaren açıkladığı hedef vardı. Ülkemizin rejiminin demokrasi dışı yasalardan ve uygulamalardan arındırılarak bir an önce sağlıklı bir yapıya kavuşturulması. 13 Kasım'daki MBK tasfiyesine kamuoyu kesimlerinden hiçbir etkili tepkinin gelmemesinde, hatta bunun bir askeri yönetimin şartları içinde doğal bir müdahale gibi algılanmasında o gerçeğin rolü vardı. Ayrıca MBK'nın 14 üyesinin 13 Kasım olayıyla tasfiyesi, Gürsel'in ve birlikte olduğu üyelerin kararları ve dikkatleri sayesinde kimsenin burnu kanamadan, kimse hakkında ciddi bir itham öne sürülmeden gerçekleşmişti. Komiteden ayrılanların dış görevlerde en az büyükelçilik müsteşarınınki kadar gelirleri olacaktı. Devlet memurları gibi hakları güvenceleri olacaktı. Onların da haklarındaki işleme karşı hukuki ve siyasi itirazları devam etse bile özel hayatları açısından kaygıları olmayacaktı. Yeni komite 23 kişi. Gürsel'in ve arkadaşlarının operasyonu aslında bir tasfiye hareketiydi. Ama eski komiteyi feshedip yenisini kurmak gibi gerçekleşmişti. Bu da gidenleri rencide etmemek için bulunmuş bir formüldü. Bu komitenin yerlerinde kalanlarının da aylarca birlikte çalıştıkları arkadaşlarının görevden ayrılmasına katkı yapmış olma görüntüsünü bir ölçüde de olsa azaltıyordu. Çünkü o kararın ve uygulamanın resmi sorumluluğunu taşıyan kişi Orgeneral Gürsel'di. Eski komiteyi fesheden doydu, yeni komiteyi kurandı. Özetle, Türkiye 13 Kasım'daki o değişime de kısa zamanda alıştı. Bunu demokrasiye gidişi kolaylaştıran yeni bir yolun açılışı gibi karşıladı. Olayların ondan sonraki gelişmesi de zaten o yönde oldu. 15. Bölüm Temsilciler Meclisi Seçimi. 23 üyeli Milli Birlik Komitesi yasama görevini Temsilciler Meclisi ile paylaşıyor. Yaklaşık 280 üyeli meclisin seçimleri için yasa hazırlandı. Meslek gruplarından seçilecek üyeler arasında gazeteciler de vardı. Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti'nden seçilenlerden biri bendim. Evet, burada yeni meclis binasının bir fotoğrafı, alt yazısı da şöyle: Kime niyet kime kısmet. Projesi 1937 yılında kabul edilen yeni meclis veya sıra hesabıyla 3. meclis binasının inşaatı 2. Dünya Savaşı yıllarında bütçe olanaklarının zayıflaması sonucunda durdurulmuştu. Savaştan sonra da inşaata yeniden başlanması gene bütçe sorunları yüzünden gecikmişti. Ama 2. meclis binasındaki yer darlığından doğan sıkıntılar giderek arttığı için 1957 yılında alınan kararla inşaatın hızlandırılarak devamına karar verildi. Hesaba göre binada ilk çalışacak olan meclis 1924 Anayasası'nın kurallarına göre oluşacak tek temsili bir meclisti. Ama 27 Mayıs'tan sonra orada ilk olarak 1924 Anayasası'nı değiştirip iki meclisli bir parlamenter rejim kuracak olan kurucu meclis üyeleri çalışacaktı. Her şey birdenbire hızlandı. Gürsel başkanlığındaki yeni Milli Birlik Komitesi'nin üyeleri, yani 38 üyeli komitenin sürgüne gitmeyen 23 üyesi belli ki artık en kısa zamanda seçime gitme kararındaydılar. Sorumluluğu bir an önce sivillere bırakmak istiyorlardı. Daha önce o konuda tereddütleri olanlar da artık bir an önce seçimin gereğine inanmışlardı. 14'lerin yurt dışına gönderilmelerinden hemen sonra, başta Başkan Gürsel komitenin önde gelen üyeleri kurucu meclisi oluşturmayı yeniden gündemlerine aldılar. Kurucu meclis fikrinin ilk hazırlıkları 13 Kasım olayından önce başlatılmıştı. Amaç, büyük kısmı sivillerden oluşacak bir meclisin seçim yoluyla kurulması ve yeni anayasa ile ilk genel seçimin hemen yapılmasıydı. Bunun için gerekli olan yeni seçim kanununun hazırlanması da kurucu meclisin öncelikli görevleri arasına girmişti. Yeni anayasa halk oyuna sunulacaktı. Kabul edilirse hemen yürürlüğe girecekti. Yeni seçim yasasına göre yapılacak olan genel seçimin sonuçları yayımlanınca çok partili demokratik hayatın tüm kuralları işlemeye başlayacaktı. O yoldaki ilk çalışmalar daha önce yapılmıştı ama 38 üyeli eski komitedeki anlaşmazlıklar yüzünden ertelenmişti. Konu bu defa 23 üyeli yeni komitede yeniden ele alındı ve hemen programa bağlandı. Kurucu meclisin kuruluşu bir yasaya dayandırılacaktı. Yasanın hazırlanması görevi Profesör Turan Feyzioğlu'na verilmişti. Feyzioğlu malum 1956'da Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı iken bir konuşması dolayısıyla görevinden uzaklaşmak zorunda kalan 1957-60 döneminde CHP'de milletvekilliği yapmış olan değerli bir bilim adamıydı. 27 Mayıs'tan sonra yeniden üniversite hocalığına dönmüş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğüne getirilmişti. Kurucu meclisin kuruluş yasasını hazırlama görevini kabul etmişti. O sırada Hukukçular Derneği Başkanı olan Profesör Muammer Aksoy başta olmak üzere bazı hukukçu arkadaşlarıyla birlikte bir ekip kurdu, çalışmalara başladı. Milli Birlik Komitesi'nden o konuyla ilgilenen üyelerin de katkısıyla kurucu meclisin kuruluş ilkeleri ve çalışma usulleri ortaya çıktı. Bunlar bir yasa taslağında ayrıntılarıyla belirlendi. Kurucu Meclis'in iki meclisi. 1960'ın Aralık ayında hazırlıkları tamamlanan Kurucu Meclis taslağının içeriği şöyle özetlenebilir. Kurucu Meclis iki meclisten oluşacaktı. Birinci meclisin adı Amerika'daki gibiydi, Temsilciler Meclisi. Ama yapısı biraz değişikti. Türkiye'nin her ilinden seçilecek il temsilcileri ile ülkedeki belirli siyasi ve mesleki kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktı. Taslakta her gruptan temsilcilerin seçilme usulleri ayrıntılarıyla belirtilmişti. Seçilecek üyelerin toplam sayısı 280 civarında olacaktı. Taslak bir askeri yönetimden demokrasiye yeniden geçiş yolu olarak beklenmedik ölçüde sivil kurallar getiriyordu. Bir başka deyimle 27 Mayıs gününden o zamana kadar tamamen askeri yönetime ait olan siyasi yetkilerin kurucu meclisin kurulduğu andan başlayarak sivillerle paylaşılmasını öngörüyordu. Kurucu meclisin sivillerden oluşacak Temsilciler Meclisi bölümünün seçilmesinden itibaren de sürecin tüm aşamalarına gerek hukuki gerek siyasi güvenceler getiriliyordu. Kuruluşu da 20 yıl sonraki 12 Eylül rejiminin demokrasiye geçiş için kuracağı danışma meclisinin kuruluşundan tamamen farklıydı. 1981'de kurulan o danışma meclisinin 160 üyesinin tümü herhangi bir seçimle değil, Milli Güvenlik Konseyi'ni oluşturan 5 komutanın atama kararıyla belirlenecekti. Görevi de o 5 komutanın iradesine uygun kararlar almak olacaktı. İkinci Meclis 1961'deki kurucu meclisin ikinci meclisini o zamana kadar yasama gücünü tek başına kullanan Milli Birlik Komitesi oluşturacaktı. 13 Eylül operasyonundan sonra üye sayısı 23'e inen komite artık şekil değiştirecekti. Kuruluşu ve üye yapısı hiç benzemese de Amerika'daki senatoyu andıran şekilde çalışacaktı. Yani kanunların yapılmasında Temsilciler Meclisi'nin bir üst kurulu gibi değil, Temsilciler Meclisi ile yan yana söz sahibi olacaktı. Hazırlanacak olan anayasa metni başta olmak üzere çıkarılmak istenen tüm yasaların tasarı ve önerileri önce Temsilciler Meclisi'nde görüşülecekti. Sonra Senato veya ikinci meclis niteliğindeki Milli Birlik Komitesi'ne gidecekti. İki meclis tarafından ayrı ayrı görüşülüp kabul edilmiş olan metinler devlet başkanının onayıyla yasalaşacaktı. Ya anlaşamazlarsa? Herhangi bir yasa veya karar üzerinde Temsilciler Meclisi ile komite arasında görüş ayrılığı olması halinde bunun giderilmesi için iki meclisin üyelerinden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurulacaktı. O komisyonun çalışmasında da uzlaşmaya varılamazsa iki meclis bir arada toplanıp sorunu belirli usullere göre oylama yoluyla çözmeye çalışacaktı. Uzlaşmazlık anayasa taslağı metninde veya o metnin bir kısmında çıkar ve giderilemezse bunun sonucu sil baştan diye özetlenebilirdi. O durumda Temsilciler Meclisi'nin görevi bitmiş sayılacaktı. Onun yerine yenisi seçilecekti. Bu gerek Temsilciler Meclisi gerek Milli Birlik Komitesi için çok ciddi bir yaptırımdı. Öyle bir sonuç ortaya çıkarsa iki meclis de iddialarını gerçekleştirememiş ve başarısız kalmış olacaklardı. Ayrıca yeniden seçilecek bir temsilciler meclisinin de başarılı olabileceğinin garantisi yoktu. Gerçi yeniden seçime gidiş halinde Milli Birlik Komitesi üyelerinin görevleri devam edecekti. Ama o başarısızlığın sonuçları elbette onların durumunu da etkileyecekti. Öyle bir tehlikeyi onlar da göze almak istemezdi. Feyzioğlu ve arkadaşlarının hazırladığı kurucu meclis tasarısında uygulamayla ilgili olarak akla gelebilecek her olumsuz ihtimal düşünülmüştü. Meclislerin çalışmalarının hiçbir şekilde aksamamasını sağlayacak önlemler alınmıştı. Ana hedef belliydi. Hazırlanacak anayasa başta olmak üzere yeniden demokrasiye geçilip seçime gidilmesi için gerekli olan tüm yasalar en kısa zamanda çıkarılsın. O zaman içinde de bu süreci aksatabilecek herhangi bir sorun ortaya çıkmasın. Veya çıkarsa derhal bir çözüme bağlanabilsin. Her şey 9 ayda bitecek. Anayasanın yetiştirilmesi ve seçime gidilebilmesi için gerekli en kısa zamanın belirlenmesi de kimsenin takdirine bırakılmamıştı. O sürecin tüm aşamaları kesin tarihlere bağlanmıştı. Anayasanın ve seçim kanununun çıkarılarak yeni seçimin gerçekleşmesi 1961'in Cumhuriyet Bayramı öncesinde tamamlanacaktı. Yani yaklaşık 9 ay içinde. O 9 ayın ilk 5 ayında anayasanın kurucu meclisteki görüşmeleri bitirilecekti. O 5 ayın son günü 27 Mayıs ihtilalinin 1. yıl dönümüydü. Bu kural kurucu meclis kanununun 34. maddesinde bir emir ifadesiyle bildirilmişti. Şöyle, madde 34, kurucu meclis anayasayı da seçim kanununu en geç 27 Mayıs 1961 tarihine kadar tamamlar. Peki tamamlayamasa ne olur? O zaman süre bir defalığına 15 gün uzatılabilecekti. Ama sonuca varılmasına o 15 günlük süre de yetmezse her şey bitecekti. İki meclisin uzlaşamama hali için öngörülen, biraz önce değindiğim yaptırım, uzlaşmaya varılması halinde bile sonuca varılmasının gecikmesi halinde de yürürlüğe girecekti. Yani Temsilciler Meclisi'nin görevi bitmiş sayılacak, yenisinin seçimine gidilecekti. Bunu da kimse istemediğine göre yapılacak şey belliydi. Kurucu meclisin iki meclisi de çok sıkı bir çalışma temposu içinde olacaktı. Kanun taslağı o temponun sağlanması için de akla gelebilecek her önlemi ayrıntılı bir şekilde kaydetmişti. Öyle sık sık tatil yok. Mesela üyeler için öyle sık sık tatil yapma imkanı yoktu. Tatil kararı alınacak olsa bile bunun sınırı vardı. O konudaki madde şöyleydi. Madde 24. Kurucu meclis aralıksız çalışır. Ancak zaruret halinde Milli Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi'nin birleşik toplantısında toplantıya katılacakların 3/2 çoğunluğuyla 10 günü aşmamak üzere tatil kararı verilebilir. Ayrıca o konuda bu ayrıntılı kuralın konulmasıyla da yetinilmemişti. Ne olur ne olmaz diye maddeye bir fıkra daha eklenmişti. O tatilin de iki meclisin başkanlarınca varılacak mutabakat sonucunda kısaltılabileceği, yani 10 günlük tatile gitmiş olan üyelerin yeni bir toplantı çağrısıyla geri çağrılabileceği belirtilmişti. Tatil yok ama iş garantisi var. Evet, çok çalışma, aralıksız çalışma. Bunlar Temsilciler Meclisi üyeleri için temel kuraldı. Tabii o çalışmanın karşılığı da vardı. Temsilciler Meclisi üyeleri normal zamandaki milletvekillerinin tüm haklarına sahip olacaklardı. Düşüncelerini ifade etmek açısından mutlak dokunulmazlıkları olacaktı. Maaşları birinci derecedeki memurlarınki kadar olacaktı. Ayrıca eski milletvekillerinde olmayan bir garantiye sahip olacaklardı. Kamu görevinde iseler kurucu meclisin süresi biter bitmez otomatik olarak eski görevlerine dönebileceklerdi. Özel sektörde iseler işlerini Temsilciler Meclisi üyeliği sırasında da sürdürebileceklerdi. Tabii üyelik çalışmalarını aksatmamak kaydıyla. Yani kamu sektöründe de olsalar, özel sektörde de olsalar geçim açısından kayıpları, kaygıları olmayacaktı. Ayrıca siyasete girmek isteyenler veya siyasetçi iseler siyasette kalmak isteyenler için o üyelik o yolda bir başlangıç olabilirdi. Kurucu meclisin anayasa çalışmaları biter bitmez yeni TBMM'nin seçimine gidilecekti. Temsilciler Meclisi üyeleri yaklaşık 9 ay içindeki çalışmalarıyla o seçimde de aday olabilecek duruma gelebilirlerdi. 31. ayrımın sonu, sayfa 345.